Sayfa 34. Din ve milliyet meselesi sırf hissiyat meselesidir. Nitekim Avrupa'daki milletler bugün o surette teşkil etmiş ve mesela vaktiyle Fransa'dan Almanya'ya hicret etmiş olan Fransızlar neslen Fransız oldukları halde Alman doğmuş ve Almanca konuşuyor olduklarından dolayı kendilerini tamamen Alman hissetmektedirler. Bununla beraber bence bu mesele haddi zatında ehemmiyeti olmamakla birlikte Morgenthau'nun yalanını meydana çıkarmak için asıl neslim hakkında izahat vermeye mecburiyet hissettim. Pederim Balkan Muharebesi'nden sonra Bulgaristan dahilinde Karaca Ali kasabasının Çeplece köyünde doğmuştu. Edirne vilayetinde bu kısım ahaliye dağlı tabir ederler. Bu kaza dahilinde oturan ahalinin vaktiyle Anadolu'dan hicret etmiş eski Türk ailelerinden olduğu üzerinde ittifak edilmiştir. Pomaklarla hiçbir ırki münasebetleri yoktur. Pomaklar Rodopsra dağlarının diğer tarafında oturmakta ve Bulgarca konuşmaktadırlar. Pederim medrese tahsilini Edirne şehrinde tamamlamıştır ve Edirne'de Çepleceli Ahmet Efendi diye tanınmaktadır ve müderristir. Pederimin pederi köyünde Halil Bayraktar diye isimlendirilir imiş. Onun pederi Ahmet, onun pederi Ak Hüseyin yad ediliyor imiş. Ak Hüseyin'in Alemdar'la birlikte ihtilalcilerle İstanbul'a gidenler arasında bulunduğu rivayet edilmektedir. Bunların kabirleri ve hatta Ak Hüseyin'in pederinin kabiri Çeplece köyünde mevcuttur ve merak edenlerce araştırılması mümkündür. Validem ise aslen Anadolu'nun Kayseri şehrindendir. Pederinin pederi Çolak Mehmet Ağa Yeniçeri olarak Edirne'ye gelmiş, kendisi ve oğlu Tomruk Ağası vazifesini yapmıştır. Validemin validesi dahi Kara Ali Dağları'nın Dereler Köyü'ndendir. İşte şu tafsilat benim Türk oğlu Türk, Müslüman oğlu Müslüman olduğuma ve Morgenthau'nun bu konuda yalan söylediğine bir delildir. O aralık geceleri çoğunlukla Sadrazam Paşa'nın yalısında toplanıyorduk. Bir akşam yine bu meseleleri müzakere etmek üzere vekiller encümeni halinde toplanmışken sonradan meclise gelen Harbiye Nazırı Enver Paşa gülerek bir evladımızın dünyaya geldiğini, yani Gobe'nin Çanakkale'den içeri girdiğini haber verdi. Bu meseleye Sadrazam fena halde sıkıldı. Bunu müteakip hizmetçi Almanya sefirinin geldiğini haber verdi. O dakikaya kadar Gobe'nin gireceğinden hiçbirimizin malumatı yok idi. Sadrazam Paşa vekillerden bazıları tarafsızlık kaidelerine göre Göben ve Breslau'nun ya 48 saat zarfında Çanakkale'yi terk etmesi veya silahlarının alınmasını uygun buluyorlardı. Bu teklife Wagenheim'ın fena halde hiddetlendiği ve müttefik olduğumuz halde bu yolda muameleye hakkımız olmadığı iddiasında bulunduğunu odaya dönen Said Halim Paşa'ya ifade eyledi. Bunun üzerine tekrar aramızda uzun uzadıya müzakere cereyan ederek devleti âliyeyi derhal harp haline sokmamak için bir çare bulunması elzem olduğuna ve bu suretle Wangenheim'a karşı idari kelam edilmesine karar verdik. Bu teklifi yapmak için Said Paşa tekrar sefirin yanına gitmeyi arzu etmedi. Halil Bey ile ben sefirin bulunduğu salona giderek kendisiyle görüştük ve görüşlerimizi söyledik. Wagenheim fena halde sıkılmış ve bunalmış bir vaziyette devamlı olarak terliyordu. Gemilerin satın alınmasını derhal orada Halil Bey hatırladı ve teklif etti. Wagenheim biraz düşündükten sonra bu teklifi kabul etti. Gemilerin satılması bir muvazaa değil, hakikattir. Bulgaristan'ın kazanılması meselesi müttefik sefirlerle görüşülmüş ve onlar tarafından da tasvip edilmişti. Vekiller encümenince Halil Bey ile benim Bulgaristan'a giderek Radislavov'la görüşmekliğimiz kabul edildi. Görünüşü muhafaza için de adalar meselesi hakkında Bükreş'te müzakerelerde bulunulması Yunanistan'a teklif olundu. Yunanistan teklifimizi kabul ederek delegeleri Mösyö Zaimis ve Politis'i Bükreş'e gönderdi. Sofya'ya vardığımızda Radislavov'u Türkiye ile bir anlaşma yapmaya müsait bulduk ve hemen Gennadiyev vasıtasıyla sefarethanede müzakereye başladık. Hazırladığımız müdafaa amaçlı anlaşmayı padişahın tasdikine bırakarak imza ettik. Bulgaristan'ın muharebeye iştirake karar vermiş olduğu anlaşılıyor idi. Yalnız Rusofillere karşı Radislavov bir müddet daha kamuoyunu kazanmaya çalışmak istiyordu. Dipnot: Rusofil, Rus taraftarı. Kaynak yayınlarının notu. Biz harbe girmek için nasıl Bulgarlardan emin olmayı düşünüyorsak, Bulgarlar da Romanyalılardan emin olmak istiyorlardı. Ve müttefiklerimiz tarafından vaki olan çabuklaştırma ve ısrara karşı daima bu ciheti ileri sürüyorlardı. Bükreş'te Alman, Avusturya ve Bulgar sefirleri ile uzun uzadıya mülakatlarda bulunduk. O zaman sefir bulunan Radev, Romanyalılardan Bulgarlar harbe iştirak ettiği takdirde aleyhlerine yürümeyeceklerine dair yazılı teminat istiyordu. Bunu elde etmek için hepimiz mesai sarf ettik. Çerni'nin müteveffa kral nezdinde teşebbüslerde bulunduğu gibi biz de ziyaretimize geldiği sırada Bratianu ile bir saat kadar görüştük. Bratianu'yu sözlü teminata ikna ettik. Yazılı teminatın tarafsızlığa, tecavüz ve Bulgaristan'ı bir nevi harbe sevk ve teşvik demek olacağını söyledi. Ancak Radev bununla hükümetin kanaat edemeyeceğini toplantımızda beyan etti. Bratianu ile mülakatımızdan sonra Romanya'nın harbin sonuna kadar tarafsız kalmaya karar verdiğine kani oldu. Ortaya koyduğu mantıki deliller de bu kanaatimizi takviye etti. Romanya küçük bir memlekettir. Gerek itilaf ve gerekse ittifak tarafına harbe girecek olur ise ikinci günü payitahtı zapt ve arazisi tahrip olur diyordu. Rumlara gelince onlarla anlaşmak mümkün olmadı. Halil Bey'i Bükreş'te bırakarak ben İstanbul'a döndüm ve artık kati bir karar verilmesini Said Halim Paşa'ya teklif ettim. Sadrazam Paşa hatta latife olarak beni harpçı gördüğünü söyledi. Katiyen harpçı değildim. Yalnız müttefiklerimize karşı ihanet etmiş bir vaziyette kalındığı gibi itilaf devletlerine karşı tarafsızlıktan çıkmış vaziyette bulunduğumuzu düşünüyordum. Onun için şayet bir müddet daha harbe iştirak etmemekliğimize müttefiklerimiz razı oluyorlarsa da ittifak anlaşmasına bir ek madde ilave edilmesini teklif ettim. Vekiller encümeni buna olur dedi ve Adliye Nazırı Halil Bey'in Berlin'e giderek bu hususu müzakere etmesi kararlaştırıldı. Halil Bey Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Berlin'e hareket etmek üzere hazırlandı. Bu arada sabırsızlanan ve asabileşen Baron Wangenheim'a da bir gün nasıl olsa müttefiklerimiz zümresinde harbe iştirak edeceğimi söyleyerek kendisini teskin ettik. Halbuki Arife günü akşamı Karadeniz'de Rus donanması ile Amiral Suşon arasında top patladı ve Göbe'nin Rusya sahilini topa tuttuğu haberi geldi. Sadrazam bu vakadan fena halde üzgün olarak ertesi günü bayramlaşmaya gelemeyeceğini bir tezkere ile bana bildirdi. Bu vakadan hiçbirimizin malumatı yok idi. Herkes gibi ben de Enver Paşa'nın haberdar olduğuna kanıydım. Bayram günü Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey'in evinde toplandık. Orada Enver Paşa'yı çok sıkıştırdım. Halbuki yemin etti ve haberi olmadığını ısrarla söyledi. Bu vaka harbi emrivaki haline koydu. Sadrazam Paşa üzüntüsünden istifa etti. Kendisi aylarca bu vaziyeti devam ettireceğine kani bulunuyordu. Halbuki şimdi kati karar vermenin zamanı gelmişti. Bayramın üçüncü günü Sadrazam Paşa'nın yalısında toplandık. Vekillerden çoğu derhal harbe girilmesine taraftar görünmüyordu. Mevcut halinde devamına çalışılması kararlaştırıldı. Halbuki itilaf sefirleri mevcut halin muhafazası için İstanbul'da bulunan Alman İslah Heyeti ile Göben subaylarının ve efradının çıkarılmasını şart koymuşlardı. Bu şartı icra etmeye hükümet muktedir bulunmuyordu. Esasen kabine üyeleri müttefiklerimiz ısrar ettiği takdirde ittifak icabı derhal harbe iştirak görüşündeydiler. Dipnot, ben de bu görüşteydim. Rusya'nın devleti aliyeyi Katerina zamanından beri bizi taksim etmek ve İstanbul'u almak istediği malum idi. Son zamanda İngiltere ve Fransa hükümetleri de Rusya'nın doğu siyasetini tamamen tasvip eder bir vaziyet almış bulunuyorlardı. Almanya'nın mağlubiyeti halinde siyasi denge tamamen bozularak Rusların senelerden beri Türkiye hakkında hazırladıkları taksim programını tatbik edeceklerine zerre kadar şüphe etmiyor idim. Devleti âliye harbe iştirak ettiği takdirde Rus kuvvetlerinin bir kısmını meşgul edeceğine göre Almanlara o sırada mühim bir yardım edilmiş olacağına kani bulunuyordum. Devleti âliyenin hayatını Almanların mağlup olmamasında görüyordum. O sırada itilaf sefirlerinden bazıları gayri resmi olarak vekillerden birine devleti âliye tarafsız kaldığı takdirde toprak bütünlüğü teminat altına alınacaktır demiş. Bu sözlerin gözümde kıymeti yok idi. Geçmiş tarih bu sözlere ne derecede kıymet verilmek lazım geldiğini gösteriyordu. İki büyük anlaşma ile teminat altına alınan toprak bütünlüğümüzün ne surette tecavüze uğradığı yukarıda bahsedilmiştir. Ortada bir devletler dengesi mevcut iken ihlal edilen toprak bütünlüğümüzün Rusya'nın galibiyeti ve tam hakimiyeti neticesinde muhafaza edileceğine itimat etmek mümkün değildi. Nitekim bugün galiplerin kendi aralarında yaptıkları mukavelelere de bir takım tevillerle riayet etmedikleri konferans müzakerelerinde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla sadrazam bir karar vermek mecburiyetinde bulundu ve harp halini kabul etmeyi tercih etti. Diğer nazırlar da Cavit Bey de dahil olduğu halde istifa ettiler. İşte devleti âliyenin harbe iştiraki bu suretle olmuştur. Almanların ilk zamanki Batı muzafferiyetleri ve bir müddet sonra Hindenburg'un Mazur bataklıkları muvaffakiyeti ve Çanakkale'nin kara ve deniz müdafaası, Kuttül Amare muzafferiyeti harbi gayet popüler bir hale koydu. Esasen bir takım muhalifler itilafın nihai ve kati muzafferiyetinden korkarak harp aleyhinde bulunuyorlardı. Yoksa devlet-i âliyenin bir muharebeden mağlup olmaksızın Alman-Avusturya ittifak zümresinde mevkini muhafaza eylediği takdirde bağımsızlık ve bekasını temin edeceğine istisnasız bütün Osmanlılar kani bulunuyorlardı. Bu ihtimal de Rusya ihtilalinden sonra el ile tutulacak derecede görülmekteydi. Bütün görüşler Almanya'nın mağlup edilemeyeceği yolundaydı. Almanya'nın katı galibiyeti kazanacağına artık kimse inanmıyordu. Türkiye için onun mağlup olmaması yeterli olduğundan kimse harbe girildiğinden dolayı pişmanlık hissetmiyordu. Zat-ı şahane, veliaht, meclisi âyân ve mebusan, subaylar, ahali ve memurlar artık memleketin kurtulduğuna kani bulunuyorlardı. Harbin 4 sene devam edeceği ümit edilmiyordu. Harbin 1. ve 2. senelerinde millet her türlü teklife canı gönülden iştirak etti. Kanından ve malından seve seve fedakarlık ediyordu. Hiçbir taraftan bir şikayet işitilmiyordu. Subaylar ve mülki memurlar da namuslarını muhafaza etmişti. Nadiren suistimal vuku buluyorsa da derhal failleri ceza görüyor idi. Suistimaller. Harbin 3. ve 4. senelerinde tabii bu şevk ve heyecan devam etmedi. Avrupa cephelerinde bu arada Filistin, Erzurum, Bağdat taraflarında ordularımızın süren ve tekrar eden ricatları, o civar ahalisinin Anadolu dahiline göçü, çalışan kuvvetlerin eksilmesiyle ziraatin azalması, cephe gerisindeki hizmetlerde bulunan subayların ve memurların suistimalleri yavaş yavaş halkın ümitsizliğine sebep olmaya başlamıştı. Harbin bütünüyle kaybedileceği tasavvur edilmemekle beraber harbin sonuna kadar Osmanlı memleketinin fena halde ezileceği ve neticede asli unsurlardan olan Türk unsurunun günden güne azalacağı endişesi herkese dehşet vermeye başlamıştı. Cephelerdeki subaylar zayiatı cephe gerisindeki subaylarla ikmal ve telafi edildikçe açık kalan geri hizmetlerine emekli edilmiş subaylar alınıyordu. Bu subaylar arasında iyi hal ve ahlak sahiplerini ayırmaya imkan olmadığı gibi bunlara ceza tertibi de mümkün değildi. Ve hizmetlerinden ihraç, askerlik mesleğinden uzaklaştırma bu nevi subaylar için mükafat teşkil ediyordu. Geleceği ve gayesi olmayan bu subaylar aşırı derecede suistimallerde bulundular ve pek çokları ceza görmediler. Bu hal tabii ahalinin ümitsizliğine sebep oluyordu. Bu subaylardan levazım hizmetinde istihdam olunanlar reisleri İsmail Hakkı Paşa tarafından şiddetle kayırılmaktaydılar. Suistimalleri tevatüren sabit olanların diğerlerine ibret olmak üzere takipleri ve cezalandırılmaları için harbiye nezaretinden vaki olan müracaat ve şikayetler aksi netice vermekteydi. İsmail Hakkı Paşa hiçbir kanuna riayet edilmeyerek faaliyet icra etmeleri için mahiyetindeki subaylara geniş salahiyet vermiş olduğundan mülkiyeden vaki olan şikayetleri hükümsüz bırakmak için elinden geleni yapıyor idi. Uzun müddet Harbiye Nezareti müsteşarlığında bulunduğundan çoğunlukla şikayetler bu sıfatla kendisine geliyor, o sıfatından istifade ederek vaki olan şikayetleri neticesiz bırakıyordu. Ne yazık ki bu maneviyat ordunun diğer şubelerinin reislerine de sirayet etmiş idi. Hakikaten bazen garez üzerine tertiplenmiş iftiralar dahi vuku bulmakta olduğundan ordu hakka ve garaza dayalı türlü şikayetlere kulağını kapamış bir vaziyet almış idi. Ordu reisleri ve bilhassa levazım reisi İsmail Hakkı Paşa hakkında defalarca Enver Paşa'ya şikayette bulunuldu. Enver Paşa harbin devamı müddetince kendisine şiddetle muhtaç olduğunu ve İsmail Paşa'sız orduyu beslemek ve harbi devam ettirmek mümkün olmadığını beyan ve iddia etmekte ve daha ziyade ısrar edildikçe kendi istifasını ileri sürmekteydi. Harbin en buhranlı zamanında Enver Paşa'nın istifasını kabul, orduyu neticesi meçhul bir vaziyete koymak demek olacağından buna hiçbir suretle cesaret etmek mümkün olmadı. İşte şu zorlayıcı sebepler altında suistimal edenlerin mühim kısmı cezasız kaldı. Anadolu'da ise kafi miktarda nakliye vasıtası mevcut değildi. Lokomotif ve vagonları noksan tek hatla Konya ve Bağdat demiryolu yegane nakliye vasıtasıydı. Muntazam yollarımız, kamyonlarımız olmadığından büyük kısımda deve, merkep, kağnı arabalarıyla sınırlıydı. Pek çok müracaat ve baskıdan sonra Alman karargaha bir miktar lokomotif, vagon ve kamyon vermeye razı oldu. Fakat bu edevattan bir kısmının kendi nakliyatına tahsisini şart koydu. Bu şartı reddetmek o sırada mümkün değildi. Alman ve Avusturya karargahları doğuda yapacakları satın alımlar için birleşerek Einkauf Gesellschaft namıyla bir şirket teşkil etmişlerdi. Dipnot. Einkauf Gesellschaft satın alma şirketi. Kaynak yayınlarının notu. Onlar tüccarın daima fiyatları arttırmasını kendilerini böyle bir teşkilat yapmaya mecbur ettiğini iddia ediyorlardı. Bu tedbirleri bir dereceye kadar haklı olabilirse de komisyonun insafsızca hareketi daha sonra pek çok şikayetlere ve hatta meclisi mebusanda gen sorulara sebep olmuştur. Almanya'dan gelen yeni lokomotif ve vagonlar da dahil olduğu halde şimendifer nakliyatı ordunun cephane ve erzak nakliyatına kâfi gelmemekte olduğundan mahalli ticaret için vagon tahsis olunamıyordu. Halbuki diğer taraftan konulan şart icabınca şirket kendisine tahsis edilen vagonlarla mallarını muntazaman nakle muvaffak oluyordu. Neticede şirket memlekette yegane müşteri haline geldiğinden istediği fiyatlarla istediği eşyayı satın alma imkanını bulmuş ve memleketin piyasasına hakim olmuştu. Memlekette Milli Banka ve Zirai Sendika Teşkilatı olmadığından hükümet kendi ahali ve ticaretini bu kapatma usulüne karşı müdafaa edecek vasıtaya sahip bulunmuyordu. Bu hal karşısında alınan ilk tedbir mümkün olduğu kadar mahalli ticarete vagon tahsisi olmuştur. Bu tedbir indi ve esassız olduğu gibi birçok suistimallere sebebiyet vermiştir. Çünkü askerin cephane ve erzak nakliyatından eksiltmek üzere tahsis edilen bu vagonların miktarı haftada 2-3 vagonu aşmıyor, bittabi bu miktar ne Adana pamuklarının ve ne de Ankara yünlerinin nakline kâfi geliyordu. Dolayısıyla derhal iltizam ve iltimas başladı. Vagonlar alınıp satıldı, 2 vagon müsaadesi almaya muvaffak olanların binlerce liralar kazandığı işitildi. Mesela sermaye koyarak gizli ticaret yaptığını mülkiye müfettişi vasıtasıyla tahakkuk ettirdikten sonra azlettiğim Ankara valisi Masar Bey mağduriyetinden bahsederek Enver Paşa'ya müracaat ve iltica eder. Masar Bey meşrutiyetten evvel Hüseyin Hilmi Paşa mahiyetinde Enver Paşa ile birlikte bulunduğundan eski arkadaşlık hatırı için kendisine 1 veya 2 vagon müsaadesi verilir. Bunun üzerine Masar Bey'in bu vagonlardan 5000 lira istifade ettiği derhal şai oldu. Buna katiyen nihayet verilmesini ve kimseye vagon verilmemesini vekiller heyetinde Enver Paşa'dan kati surette rica ettim. Sonra numara usulü icat edildi. Bu da pek çok suistimallere ve halk arasında pek çok ziyade dedikoduya sebep verdi. Tüccar değil, ticaretle alakası olmayanlar para kazandı. Bu usul de muvaffakiyet vermeyince üçüncü bir tedbir olmak üzere yalnız Şimendifer idaresinin satın alımlarda bulunması ve bu suretle hem Almanlara karşı rekabet yaratılması hem de mahalli ticaretin himayesi mümkün olacağı düşünüldü. Bu suretle fazla istifade sınırlı sayıda bir takım şahıslardan ibaret kalmayacak, memleketin genel menfaatlerine tahsis edilmiş olacaktı. Dolayısıyla trafiğe müsait olmayan ve askerlikçe ehemmiyete sahip olan şimendiferlerin Rusya'da olduğu gibi asker vasıtasıyla inşası tasavvur edildi ve askeri demir yolları idaresi namıyla harbiye nezaretine bağlı bir genel müdürlük teşkil olundu. Ne yazık ki bu idarenin başında bulunan ve hak ve adalet fikrinden katiyen mahrum olan İsmail Hakkı Paşa'nın şahsı bu tedbirlerin de pek az zaman sonra iflasına ve yine pek çok suistimallere sebebiyet verdi. İsmail Hakkı Paşa fazla gayretkeşlik neticesi halkı eziyor, diğer taraftan kayırdıklarını ihya ediyordu. Gerçi Şimendiferler İdaresi'nin 10 milyon liradan fazla bir istifadesi vukua gelmiş ise de hasıl olan manevi zararı bunun kat kat üzerindeydi. Başka bir usul bulunamadığından bu hal uzun müddet devam etti ve pek çok fenalıklara ve haklı şikayetlere sebebiyet verdi. Bu muharebede milli duygu yaratmak ve bu duyguyu milletin ruhunda kökleştirmek de bir gayeydi. Bu gaye haklı ve meşru olmakla beraber yanlış anlamaya hizmet eden neşriyat diğer unsurlar üzerinde zararlı tesirler usule getirmiştir. Dipnot, ikinci risalede bu bahis esaslı bir surette incelenecektir. Bu milli cereyan ticaret üzerinde de tesir icra etmiştir. Her muharebede memlekette yabancı unsurlar servet topluyor, asli unsurlar hem nüfusça hem de servetçe fakir kalıyor idi. Dolayısıyla asli unsurları ticarete sevk etmek ve kolaylıklar göstermek uygun görüldü. Gerçi bu görüş neticesi olarak ziraatçılar pek büyük himayeye mazhar olmuş ve Anadolu'da çok para birikmiş ve teşkil edilen milli şirketlerin yardımıyla bu para iyi kullanılarak bir milli sermaye vücuda gelmiş ise de bu teşebbüs de bazı adaletsizliklere sebebiyet verdiğinden sürekli bir fayda dahilinde cereyan ettirilmediğinden pek çok eleştirilere sebep olmuştur. Dipnot, bu teşkilat halinde ikinci risalede tafsilat verilecektir.